Hacegan'dan Mektuplar. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Süleyman Derin.
Muhterem Erkam Radyosu dinleyicileri, bugünkü Hacegan Mektupları köşemizde inşallah İmam-ı Rabbani'den 3. cilt 17. mektubu sizlerle paylaşacağız. Bu mektubun ana konusu bir müminin inanması gereken inancımızın, imanımızın temel esasları hakkında olacak. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubunda bizlerin bazen zaman zaman itikadi konularda düştüğü hataları da belirtiyor. Böylece bir din konusunda en önemli konu olan itikadımızı sağlıklı ve ehl-i sünnet inancına göre bizlere öğretmek istiyor. Mektup şöyle başlıyor. Üzerimizden nimetlerini yağdıran, bizleri Allah İslam diniyle şereflendiren ve insanlığın efendisi Muhammed ümmetinden kılan Allah'a hamd olsun. Demek ki muhterem dinleyiciler, bu en büyük nimet peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olabilmek. Allah Teala cümlemizi bu büyük nimetle şereflendirmiş. Diğer nimetler bunun yanında daha küçük kalıyor ama şunu da bilmeliyiz ki her an daima Allah'ın nimetleri üzerimize sağanak sağanak yağmakta. Ayet-i kerimede bildirildiği gibi ve in te'uddu nimetallahi la tuhsuha buyuruyor Rabbimiz. Eğer Allah'ın size verdiği nimetleri saysanız onları bir türlü sayamazsınız. Adede, tadada gelmez buyuruyor. Devam ediyor İmam Hazretleri. Şunun bilinmesi gerekir ki Allah Sübhanehu kesintisiz olarak bizlere nimetlerini bağışlamaktadır. Varlığımız onun mevhibesi, varlığımızın devamı da onun ihsanıdır. Muhterem dinleyiciler, Allah Teala bizi yaratmış en güzel şekilde. Ama sadece yaratmakla kalmamış. Şu alemde bizim varlığımızın devamını sağlamak için bin bir türlü nimeti de ayaklarımızın altına sermiş. Güneşi bizim için yaratmış, ayı bizim için yaratmış, toprağı, bin bir çeşit meyveleri, sebzeleri, hayvanatı, velhasıl kelam, şu kainatta etrafımızda her ne varsa onları bizim bu dünyada güzel yaşamamız için yaratmış. Ama bir şartla ki biz de o nimetlerden istifade edelim, gönlümüzü Allah'a verelim. Her şey bizim için, biz ise Allah içiniz. Ama maalesef pek çoğumuz bugün ne yapıyoruz? Bizim için olan nimetleri çok gözümüzde büyütüp onlara hizmetçi kesiliyoruz ve esas yaratılmış olduğumuz amacı, hedefi gözden kolayca kaçırabiliyoruz. O yüzden Allah Teala cümlemize bu şuuru nasip eylesin. Daima Rabbimize şükür duygular içinde olmayı nasip eylesin. Devam ediyor mektubumuz. Şüphesiz onun gücü çok büyüktür. Hayat sahibi olmak, bilmek, işitmek, güç yetirmek ve konuşmak gibi kemal sıfatlarımızın hepsi bize onun rahmetiyle bağışladığı şeylerdir. Rabbimiz Celle Celaluhu kendindeki sıfatların, güzel sıfatların bir kısmından birer parçacık, çok az bir kısmını bizlere de bağışlamış. Nedir bunlar? Hayatta olmak, bilmek, konuşmak, işitmek. Tabi bunların hepsi Rabbimizin bizdeki tecellileri. Devam ediyor. Üzerimizde saymaya güç yetiremeyeceğimiz ne kadar nimet varsa hepsi onun ihsanıdır. Üzerimizden bela ve sıkıntıları kaldıran odur. Duamızı kabul eden, sıkıntılarımızı gideren hep odur. Muhterem dinleyiciler, burada güzel konulara değiniyor. Bize güzel meseleleri hatırlatıyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bazen insan efendim bu nimetlerde kendinin bir payı olduğunu, bir dahli olduğunu düşünüyor. Ben yaptım, ben ettim, ben çalıştım, ben kazandım diye karuni sıfatlara bürünüyor insan. Halbuki şu alemde bizim emeğimiz esasında sadece bir bahane. Rabbimiz nimetleri vermek istiyor ama bizden de ufak bir gayret, ufak bir niyet görmek istiyor. Yoksa güneşi doğduran Rabbimiz, toprağa o bitkileri bitirme efendim kapasitesi veren Rabbimiz, suya gıda olma efendim özelliği veren Rabbimiz. Halbuki H2O, hidrojen, oksijen, birisi yakıcı, birisi yanıcı. Ama bu iki efendim kimyasal bir araya geliyor, su oluyor ve hem bizi hem bitkileri, bütün canlıların hayatta kalmasına sebep oluyor. Yanıcı ve yakıcı olan iki madde Rabbimizin ihsanıyla bizim için çok büyük bir nimet oluyor. O yüzden insan bunların daima Allah'tan Celle Celaluhu geldiğini unutmamalı. Dediğim gibi çoğu zaman bunun farkına varmıyoruz. Aracıyı, ihsanı getiren elçiyi seviyoruz, sayıyoruz. Onu gönderen Rabbimizi unutuyoruz. O yüzden sufiler diyorlar ki birinden bir şey alırken gönlünden şöyle geçir. Evet, ben bunu senden alıyorum ama bu ihsanı, bu ikramı veren sen değilsin esasında. Bunu veren bana yüce Rabbimdir. Tabii kesinlikle aracıyı inkar etmek, aracıyı reddetmek, bize nimet veren ele efendim kötü davranmak, bu bize yakışmaz. Zaten hadisi şerifte bir nimete teşekkür etmeyen, yani bir nimete aracı olana teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmez buyurulmuştur. O yüzden insanlara teşekkür ediyoruz. Ama velakin bütün ihsanların, ikramların Rabbimizden geldiğini bir an olsun unutmuyoruz inşallah. Duamızı kabul eden, sıkıntılarımızı gideren odur. Rezzak, yani rızkı çok çok ve kesintisiz olarak bağışlayan odur. Evet muhterem dinleyiciler, belki yine hata yaptığımız konuların başında geliyor. Rızkı bazen sadece kullardan biliyoruz. Kulların aracı olduğunu, patronun aracı olduğunu, devletin, maaşın hepsinin efendim bir aracı ile geldiğini ama esas ihsanı gönderenin Rabbimiz olduğunu unutuyoruz. Bu yüzden Hazreti Mevlana ne güzel buyuruyor. Oğlum diyor, sen rızık peşinde koşma. Sen Rezzak'ın peşinde koş. Rezzak'ın peşinde koşarsan rızık bir şekilde gelir, seni arar, bulur. Ama Rezzak'ı unutursan, hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, hangi vadide helak olursan ol, Allah o kuluna aldırış etmez. Bütün kaygısı dünya nimetleri olan, dünyayı kazanmak olan bir insanın hangi vadide helak olacağına Allah Teala kıymet vermez buyuruyor hadis-i şerifte. O yüzden Rezzak'ın rızkı daima kesintisiz olarak verenin Rabbimiz olduğunu unutmayalım. Bir insan hayatta kaldığı sürece kurt kuş, yani kayanın içinde yaşayan karınca, efendim en ıssız, gıdanın uzak olduğu bir toprağın içindeki bir kurt nereden alıyor acaba rızkını? Ya hepsinin rızkını gönderen yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Ama insanoğlu nankör, bebekken, eli ayağı tutmazken, annesinin karnındayken, daha küçük bebekken daima rızkı zamanında geliyor. Anne sütü hem çocuğun en kaliteli besin, hem de onun isteyeceği sıcaklık derecesinde her zaman da hazır. Ne zaman ki insan akıllı olduğunu, artık güçlendiğini düşünüyor, ondan sonra Allah Celle Celaluhu, madem ey kulum sen akıllısın, sen çalışkansın, öyle olduğunu düşünüyorsun, buyur kendi rızkını kendin kazan diyor. O yüzden sufiler her zaman rızık konusunda Allah'a tevekkül etmeyi, Rezzak'ı unutmamayı hep tavsiye etmişlerdir. Allah bize bu efendim şuuru nasip eylesin. Tabi Rabbimiz Rezzak ama sadece müminlere, sadece müttakilere değil, bütün insanlığa, iyi olsun, kötü olsun, istisnasız bütün insanlığa karşı cömert. Ve devam ediyor mektubumuz. Öyle ki işlediği günahlar dolayısıyla kullarından rızkını kesmez. O settar, yani kusurları örtendir. Affetmesinin çokluğundan dolayı işledikleri günahları ifşa ederek kullarının onurunu çiğnemez. Biz bir insanın hatasını, kusurunu görsek hemen dedikoduya başlarız. Arkadaşlarımızla, yakınlarımızla onu paylaşır. O mümin kardeşimizin efendim iffetini, ondan sonra onurunu çiğneriz. Halbuki Allah Teala insanların en gizli yerlerde işledikleri günahlara vakıf olmasına rağmen onları ifşa etmiyor. Hem de uzunca bir süre ifşa etmiyor. Ama bazen tabii ki artık kul utanmaz, bütün günahları aleni yapmaya başlarsa onu da şüphesiz rezil ediyor. Bu konuda Ömer Efendimiz zamanında yaşanmış bir hadise var. Ömer Efendimiz zamanında bir hırsız yakalanıyor ve Hazreti Ömer'in huzuruna getiriliyor. Tabi eli kesilecek. Adam diyor ki, ey halife, ben bu işi ilk defa yaptım, ne olur beni affet. Hazreti Ömer Efendimiz çok güzel bir cevap veriyor. Ey hırsız diyor, sen bu işi kim bilir kaç yüz kere yaptın daha önce. Yoksa Allah diyor hiçbir kulunu ilk işlediği suç, cinayet esnasında yakalatmaz. Ona tevbe etsin diye fırsat verir. Sen diyor bunu tekrar işlemişsindir. Ancak bu kaçıncı kere olmuştur kim bilir diyerek onun bu sözünü kabul etmiyor. Hakikaten o hırsız da çok kere hırsızlık yaptığını itiraf ediyor. O yüzden muhterem dinleyiciler, biz de bazı günahlar işliyorsak o günahları da Rabbimiz bize olan hilminden, affından dolayı ifşa etmiyor da kulların gözünden o yaptığımız suçlar, günahlar uzak kalıyorsa ne olur? Bundan bakarak cesaret almayalım. Nasıl olsa günah işledim, hata yaptım, kimse görmedi, bilmedi diyerek devam etmeyelim. Bunu Rabbimizin o hilminden görüp utanarak, Allah'tan haya ederek o yaptığımız dedikoduyu, günahı, gizli yerlerde yaptığımız işleri bırakalım inşallah. O halimdir. Suçları cezalandırmakta acele etmez. O çok cömerttir. Kereminin çokluğundan dostu düşmanı herkese verir. Ya muhterem dinleyiciler, biz bir insana kızsak hemen ona olan ikramımızı, ihsanımızı anında kesiyoruz. Daha önce yaptığımız iyilikleri o insanın başına kakıyoruz. Halbuki Allah Teala Celle Celaluhu kendine isyan eden nice kafirleri, müşrikleri cezalandırmadığı gibi onlara en güzel dünya nimetlerini ihsan ediyor. Belki tevbe ederler, belki hidayete gelirler diye onları bu dünyada efendim cezalandırmıyor ki onlara bir fırsat verilsin. İnşallah biz de bu efendim sıfatı kendimizde yaşatırız. Bize, aleyhimize konuşanlara, efendim bizi kıranlara karşı sert, kırıcı olmak yerine şahsi konularda onları daha çok affetmeye yöneliriz inşallah. Onun nimetleri arasında en önemlisi, en büyüğü ise bizleri İslam'a çağırması, insanlığın efendisi olan peygamberimize tabi olmamızı istemesi ve böylece bizlere selam yurdu cennetin yolunu göstermesidir. Salat ve selam onun üzerine olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Zira ebedi hayat ve sonsuz nimetlere layık olma ancak bu davete tabi olmaya bağlıdır. Allah'ın bizden razı olması Hazreti Peygamber'e tabi olmaya bağlıdır diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Demek ki muhterem dinleyiciler, bu dünyada bize verilen en büyük nimet peygamberler. Tabii ki bizim peygamberlerin sonuncusu olan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Çünkü onlar bize cennetin yolunu bize gösteriyor. Cennete nasıl girileceğini, ebedi hayata nasıl kavuşulacağını biz onlardan öğreniyoruz. Bundan daha büyük nimet olabilir mi? Netice olarak iyi düşünürsek Allah'ın kullarına olan ikramı ve ihsanı güneşten daha aşikar, ayın nurundan daha açıktır. Allah'tan başkasının bize yapacağı iyilikler de aslında onun güç vermesi, mümkün kılması iledir. Bizim kullardan bir şey istememiz, emanetçiden yanına bırakılan emanet istemek veya dilenciden bir şey dilenmek kabilindendir. Hakikaten ne kadar güzel İmam-ı Rabbani Hazretleri ifade ediyor. Kullardan bir şey istemek, daha doğrusu gelen nimetleri kullardan bilmek böylesine gülünç bir şeydir. Dilenciden bir şey dilenmek, emanetçinin yanındaki emaneti emanet istemek kadar komiktir diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve maalesef bunu şunu da görüyoruz ki insanlar bugün güneşten ve aydan daha aşikar olan Rabbimizin nimetlerini göremiyor. Niçin göremiyor? Çünkü Rabbimizin istediği bir şekilde hayat sürdürmediği için gözler körleşiyor. Kalpler, basiretler bağlanıyor ve Allah'ın nimetleri görünmüyor. Kulların iyilikleri, başka şeytani efendim iyilikler gözüküyor ve ivalar. İnsanlar Allah'ı bırakıp başka putlara, başka varlıklara teşekkür etmeye koşuyor maalesef. Rabbim bizi bu tür kötü hasletlerden muhafaza buyursun. Devam ediyor. Eğer başımdaki kılların adedince dilim olsa, her biriyle şükretsem yine şükürden aciz kalırım diyor İmam-ı Rabbani. Kuşkusuz sağlam bir akıl, hiç tereddüt etmeden nimet verene teşekkürün ve hürmetin gerekli olduğuna hükmeder. Değil mi muhterem dinleyiciler? Bir insan bize iyilik yapsa, bir bardak su verse, ne bileyim bir fincan kahve verse, ona teşekkür ederiz. Onun iyiliğini yıllarca hatırlarız. Hele dar zamanda yapılan iyilikleri hiç unutmayız. Peki Yüce Rabbimizin bizim şu dünyaya gelmemizden itibaren üzerimizdeki nimetlerini bir saysak, hak etmediğimiz halde bize verdiği o nice maddi ve manevi nimetleri bir görebilsek, maalesef dünya bazen, dünya sevgisi, başka batıl davalar bizlerin gözlerine perde oluyor. Şu halde gerçek nimet verici olan Hak Subhanehu'ya şükretmemizin gerekliliği akılla sabit, apaçık bir vaciptir, vazifedir. Bununla birlikte Hak Subhanehu'nun son derece yüce ve noksanlıklardan uzak olmasından, biz kulların da aksine noksanlıklarla kuşatılmış aciz varlıklar olduğumuzdan Allah ile doğrudan münasebet kurmamız mümkün olmamış. Bu da ona nasıl şükredeceğimizi, onu nasıl tazim edeceğimizi bilmememize sebep olmuştur. Tabii ki muhterem dinleyiciler, Allah'a şükretmek gerekiyor. Ama biz Rabbimizle direkt iletişime geçemiyoruz. Niye? Çünkü Rabbimiz bizim gibi yaratılmış mahluk değil. Bize benzemez. Ancak onun gönderdiği elçilerle, peygamber vasıtasıyla biz Rabbimizin emirlerini, yasaklarını öğrenebiliyoruz. Nasıl Allah'a şükredeceğiz? Nasıl Allah'a saygı göstereceğiz? Bunu öğreten bize peygamberler. Devam ediyor mektubumuz. Nitekim insanlar çoğu defa Allah'ı yüceltmek için bazı işler yaparlar ama bunlar Allah katında yakışıksız şeyler olabilmektedir. İnsan bir şeyin Allah'a karşı hürmet ifade ettiğini düşündüğü halde gerçekte o şey hürmetsizlik ifade edebilir. O yüzden muhterem dinleyiciler, bizim bu tür konuları peygamberlerden, tabii ki en son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmemiz, ona göre Allah'a hürmet göstermemiz gerekiyor. Yoksa kendi icat ettiğimiz teşekkür şekilleri, şükür şekilleri Allah katında makbul olmayabilir. Bu konuda Mesnevi'de geçen çok güzel bir hikaye var. Bir çobancağız dağların başında Rabbine ibadet, yani şöyle şükrediyor. Hazreti Musa tabii buna şahit olmuş. Hazreti Mevlana bunu Mesnevi'de anlatıyor. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na giderken bir dağ köşesinde bir çobancağız diyor ki, ey Rabbim, ne olur diyor, yanıma gel, sana taze süt sayayım, sana taze ekmek ikram edeyim, o güzel ayaklarını diyor güzel yıkayayım, başındaki bitleri temizleyeyim diye, yani kendisi gibi bir Allah'ı da bir kul zannediyor. Kendisine yapılan iyilikleri Allah'a yapmayı o da teklif ediyor. Tabi Hazreti Musa buna çok kızıyor. Gerçi oradaki ders ve hikmet farklı ama hakikaten bazen insanlar Allah'a şükredeceğiz diye yanlış işler yapıyorlar. O yüzden bu konudaki tek merci Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirdiği Kur'an ve yaşadığı sünnet. İnsanlar Allah'a nasıl hürmet edeceklerini yine Allah'tan öğrenmedikleri müddetçe ona layık şekilde hürmet edemezler. İnsanların kendi kendilerine buldukları övgü ifadeleri çoğu zaman Allah katında yergi manasına gelebilmektedir diyor İmam Rabbani Hazretleri. O yüzden hani biz buna dine bidat diyoruz. Dinde, ibadetlerde yenilik olmaz. Allah'ın farz kıldığı namaz, oruç, zekat, hac, ancak bunlarla Allah'a şükredebiliriz. Onun haricinde kendimiz bir şey icat edersek o yaptığımız iş bidat olur ve Allah katında merdud olur. Devam ediyor mektubumuz. İşte bu hususlarda yegane hakikat olan şeriatımız Allah'tan alınan hürmet ve ibadet şekillerinin ta kendisidir. Onu bize getiren peygambere salatu selam olsun. Tabii muhterem dinleyiciler, şeriat demek yol demek, kural demek. Allah Celle Celaluhu bizden istediklerini, istemediklerini şeriatı vasıtasıyla bizlere bildirmiş. Bugün maalesef şeriat denince akla böyle çok kötü şeyler getirilmek isteniyor bazı medya tarafından. Halbuki şeriat tertemiz, şeriat-ı Ahmediye bizim bu hayatta başarılı olmamız, sağlıklı olmamız, efendim aklımızı, malımızı, canımızı, namusumuzu korumamız için Allah'tan bize gelen büyük bir hediye. Bütün yaptığımız, uyduğumuz o kurallar esasında bizim lehimize, bizim aleyhimize değil. Bazı insanlar zannediyor ki şeriat hayatımızı daraltıyor, hürriyetlerimizi kısıtlıyor. Halbuki öyle değil. Esasında şeriat, dinimizin getirdiği kurallar bizi dünyaya kulluktan özgürleştiriyor. Hayvanileşmekten, hayvanların derekesine düşmekten, onlar gibi yaşamaktan bizi kurtarıyor. Devam ediyor mektubumuz. İster kalple yapılan tazim, ister dille yapılan övgü, isterse de diğer azalarımızla icra edilen ibadetler olsun, bunların hepsinin kuralları dinimiz tarafından belirlenmiş ve şeriatın sahibi, yani dinimizi tebliğ eden Peygamber Efendimiz tarafından bizlere detaylı olarak açıklanmıştır. Evet, gayet açık ve net. Allah Resulü bize bütün ibadetleri, tüm teşekkür ve şükür şekillerini bize öğretmiştir. Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, hac nasıl yapılır? Bu konuda Allah Resulü'nün sünnetinde her türlü detay bilgisi mevcuttur. Gerek kalple, gerekse bedenle, gerek inançla, gerekse amelle ilgili olan her türlü şükür ifadesi dini hükümlerle sınırlıdır. Şeriatın tarif ettiğinin dışında ifa edilen hiçbir ibadet ve tazim makbul değildir. Mesela muhterem dinleyiciler, Hristiyanlara bakıyoruz. Ne yapıyorlar? Saygılarını Allah Celle Celaluhu'nun haşa şeklini, resmini yapıyorlar ve o heykelin önünde sevgilerini, saygılarını göstermeye çalışıyorlar. Hakeza Uzak Doğu dinlerinde pek çok putlar yapılıyor. O putlara belki yemekler, adaklar adanıyor. Meyveler, sebzeler önüne yığılıyor. Böylece özür dilerim. Bu insanlar Allah'a ibadet ettiklerini, onu tazim ettiklerini düşünüyorlar. Halbuki Allah Celle Celaluhu'yu onun azametini tahkir ettiklerinin farkında değiller. Allah'a bir maymuna, bir insana, bir varlığa benzetmek, sonra o bizim gibi acıkır diye onun önüne meyveler yığmak, yemekler yığmak, Allah aşkına bunun neresinde Allah'a tazim, bunun neresinde Allah'a saygı var? Ama tabii nakıs akıllar, işte insan kendi kendine kaldığı zaman, vahyin ışığından uzak olduğu zaman böyle çocukların dahi güleceği işler yapıyor. Hatta bu konuda yine Ömer Efendimiz'in sözünü sizlerle paylaşalım. Ömer Efendimiz diyor ki, cahiliye dönemindeki yaptığım bir işe güler, başka bir işe de ağlarım diyor. Diyor ki, ey Ömer, niye gülersin? Güldüğüm şey şudur, biz diyor cahiliye döneminde helvadan put yapardık. Diyelim ki seyahat ediyoruz, yanımızda bir tür tatlı helva bir şey var. İbadet etmek de istiyoruz. Ne yapardık? O helvaya bir put şekli verirdik. Sonra acıkırdık. Bu sefer dayanamaz, o yaptığımız putu yerdik diyor. Ben diyor buna gülüyorum. Ne kadar komik, ne kadar abes bir iş. Hem bir şeye ilah diyorsun, benim halikim, yaratıcım diyorsun. Sonra da acıkınca onu yemeye kalkıyorsun diyor. Bu ne kadar komik. Tabii diğer o anladığı hususta kız çocukların diri diri gömülmesi hususu. Bilakis böyle bir ibadet ters sonuçlar doğurur. Kulun bu manada iyilik kabul ettiği bir şey gerçekte kötülüğün ta kendisidir. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Allah'a şükretmek aklen her kula gereklidir. Ne var ki şeriatın belirlediğinin dışında Allah'a şükretmek de imkansızdır. Evet, Allah'a şükretmek aklın gereği, ama Allah'a nasıl şükredilir? Bu aklın bileceği bir şey değildir muhterem dinleyiciler. Aklın bu konuda hiçbir demeyelim de tabii ki belli bir söz sahibi olabilir akıl Allah'a, yani çünkü insan tazim konusunda belli bir fikre sahip olabilir, ama ana noktalar Rabbimiz tarafından bizlere bildirilmiştir. O yüzden akli bir dindarlık olmaz. Bizim dindarlığımız bu manada naklidir. Peygamberimizden gelen nakillere göre olur. Devam ediyor İmam Hazretleri. Şeriat iki ana kısımdan oluşur. Birincisi inanç, diğeri de uygulama kısmıdır. Şeriatın itikat boyutu dinin aslını, amel ve uygulama boyutu ise teferruatını oluşturur. Demek ki muhterem dinleyiciler, din denilince akla gelen esas en önemli mesele itikat, inanç meselesidir. Allah'ın varlığına, birliğine inanmak, peygamberlerine inanmak, ahirete inanmak, bunlar asıldır. Eğer bu konuda bizim bir eksikliğimiz olursa Allah göstermesin, imanımız tehlikeye girer. Cennete girmemiz tehlikeye girer. Ama bir insanın bu konudaki itikadı sağlamsa, imanı kavi ise, yaptığı ufak tefek teferruattaki hatalar, ameldeki hatalar inşallah affedilir. Devam ediyor bu konuyu, şöyle ifade ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Dinin itikat tarafını zayi eden kimsenin ahiret azabından kurtulması mümkün değildir. Yani Allah'ın birliğine inanmayan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kabul etmeyen bir insanın kurtulması, cennete gitmesi, cehennemden kurtulması mümkün değildir. O yüzden muhterem kardeşlerim, bazen zaman zaman işte Peygamber Efendimiz'i dışlayan yaklaşımlar olabiliyor. Bunu da burada belirtmek isterim. Dini bir bütün olarak kabul etmek ve dinin bütün esaslarını kabul etmek gerekiyor. Kısa bir ara veriyoruz inşallah. Biraz sonra tekrar kaldığım yerden devam edeceğiz.
Hacegan'dan mektuplar kısa bir aranın ardından devam edecek. Hacegan'dan mektuplar devam ediyor.
Evet muhterem Erkam Radyosu dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyurmuştu: dinin itikat tarafını zayi eden, kaybeden kimsenin ahiret azabından kurtulması mümkün değildir. Hatta onlar için bir kurtuluş düşünülemez bile. Dinin amel tarafını ihmal eden kimseye gelince, onun işi Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder, dilerse günahı kadar onu cezalandırır, diyor Yüce Rabbimiz. Demek ki muhterem dinleyiciler, itikat konusunda çok hassas olalım. Yanlış efendim yollara, yanlış inançlara kapılmayalım. Zaman zaman çevremizde şüphecilik, akılcılık aldı başını gidiyor. İnsanlar Allah'ın dediğini değil de itikat konusunda bazen kendi aklının vesveselerini dinliyor. Bu konuda hassas olalım. Ama şunu da bilelim ki amelde yapılan hatalar affedilebilir. O yüzden ameli hatası olan kardeşlerimize karşı kin nefret beslemeyelim. Onları düzeltmeye çalışalım. Ama Allah'ın onları affedebileceğini hiçbir zaman unutmayalım. Evet. Esas önemli olan itikattan taviz vermemek. Bu konuda zaman zaman Müslümanlar baskı altında oluyor. Mesela değişik efendim ortamlarda illa Hristiyanları, Yahudileri cennete sokun. İlla şunu bunu tolerans adı altında cennete sokun. Müslümanlar bu konudaki sert tutumunu değiştirsin gibi baskılar gelebiliyor. Bu konuda bizim diyeceğimiz bir şey yok. Bu konuda verilen hüküm Yüce Rabbimiz vermiş. Onun verdiği hükmü ortadan kaldıracak durumda değiliz. Ama yani amelde yapılan hataları da Allah'ın affedeceğini, hani bazı harici efendim görüşlerde onlar Allah günahları affetmez gibi bir yaklaşım var. Bunda zaman zaman bazı harici gruplarda görüyoruz. Bundan da uzak durmamız gerekiyor. Devam ediyor. Fakat dinin inanç esaslarını gereği gibi yerine getirmeyen ve dinde varlığı kesin hükümleri, yani zarurat-ı diniyeyi inkar eden kimseler cehennemde ebedi kalır. Allah muhafaza buyursun muhterem dinleyiciler. Bu konu çok hassas. O yüzden eğer bir akrabamızda, bir yakınımızda itikat konusunda bir yanlışlık, hata görüyorsak lütfen bunları böyle yolunca, yordamınca, bu işi iyi bilen hoca efendilere giderek kardeşimizin kafasındaki o şüpheyi gidermeye çalışalım. Bazı insanlar içki içmiyor ama ben geçen şahit oldum, bir ortamdan tartışılıyor. Birisi diyor ki, hem de mütedeyyin bir ilçemizde, ben diyor ömrümde içki içmedim, hiç ağzıma koymadım ama diyor bırakın kardeşim içen içsin, bunu diyor yasaklayamayız. Başka birisi diyor ki efendim yine buna yakın, ben diyor işte faiz hiç alışveriş yapmam ama faizde ne var artık? Bu zamanda faizli ticaret olmaz gibi, yani inanca taalluk eden küfre düşüyorlar. Allah'ın farz kıldığı farzdır. Yasak, haram kıldığı, kötü dediği ne varsa hepsi de kötüdür. Allah'ın kötü dediğine iyi demek, onun haram dediğine helal demek hiçbir mümine yakışmaz. O mümini zaten dinden çıkarır. O yüzden bu konularda hassas olalım. Maalesef bazı tartışmalarda bu tür konulara girildiğini, Allah'ın haram dediklerine helal dendiğini duyuyoruz. Bunlar çok tehlikeli konular. Biz de insanların küfrüne vesile olmayalım. Böyle insanları küfre sokacak tartışmalardan kaçınalım. Bazen nefis ortaya çıktığı için bu tür tartışmalarda insanlar haramsa haram bana ne gibi lüzumsuz sözler sarf edebiliyor. Evet. İtikadi konular ile dinin kesin hükümlerine inanmak dinin esasını teşkil ettiği için onları diyorum. Burada açıklayacağız şimdi. Ameli meselelere gelince bunlar hem çok teferruatlı hem de feri oldukları için onların beyanını fıkıh kitaplarından bakabilirsiniz diyor İmam Rabbani Hazretleri. Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur? Bunlar çok uzun konular. Onları fıkıh kitaplarını okuyun ama diyor inançla alakalı konuları ben şimdi bu mektupta izah etmeye çalışacağım diyor imamımız. Allah Teala yüce zatıyla mevcuttur. Onun varlığı kendi kendisiyle kaimdir. O var olduğu gibi aynı zamanda ebedidir. Onun ne öncesinde ne de sonrasında yokluk bulunur. Varlığının zorunlu olması, yani vacibül vücut olması, onun yüce makamının en hakir hizmetçisidir diyor. Tabi bu konuda zaman zaman dediğim gibi uzak doğu dinlerinde görüyoruz. Allah bir anda haşa tanrıları diyelim, Allah demeyelim Celle Celaluhu. Tanrıları bir kadından doğuyor. Efendim tanrıları acıkıyor. Daha önce yokken sonradan dünyaya geliyor. Herkese Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a tanrı diyorlar. Meryem validemizden doğmuş. Daha önce yokken sonradan var olmuş. Böyle acayip yani Allah'ın yüce zatına yakışmayan, vacibül vücut olmasına ters düşen saçma sapan şeylere inanıyor insanlar. Bunu Rabbimiz düzeltiyor Kur'an-ı Kerim'inde. İmam-ı Rabbani de burada da tafsilatlı şekilde bizlere açıklıyor. Allah Teala tektir. Ne zorunlu varlık oluşunda ne de yegane ilah olarak kulluğu hak edişinde bir ortağı vardır. Zira Allah'ın bu makam için kafi gücü olmasaydı o takdirde ortağa ihtiyacı olurdu. Evet muhterem dinleyiciler, Allah Teala'nın kudreti, azameti her şeyi kaplıyor. Onun hiçbir ortağa, yardımcıya ihtiyacı yok. Biz ne yapıyoruz bazen? Bir şey alırken, bir iş yaparken gücümüz yetmiyor, sermayemiz yetmiyor. Kendimizi ortak arıyoruz. Belli şartlarla anlaşıyoruz. Bir iş yapıyoruz beraber, bir malı alıyoruz. Niye? Çünkü bizim gücümüz sınırlı. En zengin olan insanın gücü de sınırlı. Böyle olunca biz Rabbimize Celle Celaluhu kendimize benzetmeyelim. O bize benzemez. Onun varlığı kendisinin zatındandır. Devam ediyor mektubumuz. Bu makama kafi gelmesi ise onun ilah olmasına engel bir kusurdur. Özür dilerim. Bu makama kafi gelememesi, yani tek başına ilah olamaması demek, onun ilah olamamasıdır. Aynı manadadır. O yüzden hani böyle sonraki dünyaya gelmiş, zayıf, hasta olan, acıkan insanlar haşa haşa bizim Rabbimiz olamaz. Allah bu makama tek başına kafi gelince de hayal edilebilecek bir ortağın boş kalması gerekir ki bu da ilah olmaya yakışmayan bir noksanlıktır. Şu halde Allah Teala'ya ortak isnadında bulunmak ikisinden birine noksanlık isnadında bulunmak demektir. Yani eğer iki ilah varsa, mesela baba, oğul, ruhul kudüs varsa, bu esasında bu üç tanrının üçüne de bir hakarettir. Niye? Niye üç tanrı var? Çünkü bunlar tek başına bir iş yapamıyor. Üçü bir araya gelip de bir iş yapıyor demek manasına gelir. Bu ise her birinin tanrı olmasına, olması hususunda bir çelişkidir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani Allah'ın şeriki olduğunu iddia edip sonra da bu şerikin boş boş oturduğunu düşünmek kendi içinde bir çelişkidir. Bu durumda Allah Teala'nın bir ortağının bulunmasının imkansız olduğu açıktır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Tabi elhamdülillah biz müminlerin bu konuda şüphesi yok, Allah'a hamdolsun. Ama diğer dinlerin ilah anlayışları hakikaten çok çocuksu. Böyle tanrıları kavga ettiriyorlar, acıktırıyorlar, doyuruyorlar falan. Bunlar Allah'ın birliğine, varlığına, efendim bizim inancımıza aykırı hususlar. Ama belki bizde de bazen Allah'ın zatı ve sıfatları konusunda eksiklikler olabiliyor. Onu inşallah biraz sonra mektubun devamında göreceğiz. Allah'ın hayat, ilim, semi, basar, kelam, irade, kudret ve tekvin gibi kemal sıfatları vardır. Bu sekiz sıfata hakiki sıfatlar denir ve bunlar ezelidir. Yani Allah'ın hayat, canlılık sahibi olması, bilemiyoruz tabii nasıl olduğunu, bilemediğimiz bir şekilde ilim sahibi olması, duyması, görmesi, konuşması, irade etmesi, gücü, bunların hepsi Allah'ın sıfatlarıdır. Ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin kabul ettiği üzere bunlar Allah'ın varlığının dışında zait olarak hariçte mevcutturlar. Tabii bu konuda İslam efendim mezhepler arasında değişik görüşler var. Bizim için en garanti, en doğru görüş Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in görüşüdür. Onlara tabi olmak lazım. Gerçi bu konuda efendim Hariciye, Mutezile değişik görüşler efendim zamanla yaygınlaşmış, ortaya atmışlar ama onların hepsi çoğu daha sonra unutulmuş gitmiş. O yüzden Ehl-i Sünnet'e yapışmakta muhterem dinleyiciler çok büyük fayda var. Ehl-i Sünnet alimlerinden başka diğer fırkalar arasında bu sıfatların Allah'ın zatından zait olarak var olduğunu kabul eden neredeyse yoktur. Yani bazı efendim itikadi mezhepler Allah'ın sıfatlarını inkar etmiyorlar ama sanki bu konuda Allah'tan ayrı olmadığını söyleyerek yok gibi görüyorlar diyor İmam Rabbani Hazretleri. Hatta Ehl-i Sünnet'e mensup bazı son dönem sufileri sıfatların Allah'ın zatının aynısı olduğunu, onların Allah'tan zait bir varlığının bulunmadığını söylemiş ve bu konuda Ehl-i Sünnet'e muhalif fırkaların görüşlerine katılmışlardır diyor. Bu sufiler söz konusu sıfatları yok saymamış olsalar da sonuçta bu görüşleri sıfatların varlığını inkarı çağrıştırmaktadır. O yüzden muhterem dinleyiciler Ehl-i Sünnet tasavvuf geleneğinde kelami konular, itikadi konular hususunda sufilerin görüşleri değil de kelam ulemasının görüşleri makbuldür. Niye? İmam Rabbani bunu başka bir yerde açıklıyor çok güzel bir şekilde. Buyuruyor ki Ehl-i Sünnet uleması, kelamcıları bu görüşlerini peygamberlerin nurundan almıştır. Hadislerden almıştır yani. Halbuki sufiyenin itikat hususundaki bazı görüşleri onların keşfine, kerametine dayalıdır. Ve insan diyor, keşfinde ve kerametinde onlar doğru olsa bile algıda yanılabilir. Yani siz bir rüya görürsünüz, rüya salih, doğru bir rüyadır. Ama sizin algılamanız hatalı olabilir. O yüzden diyor, hiçbir sufinin yeni bir itikat geliştirmeye, ortaya atmaya hakkı yoktur. Bu konuda hak Ehl-i Sünnet ulemasının yanındadır diyerek bizim sufiyenin bazı aşırı uçlarını, efendim bazı ilhama, keşfe dayalı itikada taallük eden görüşlerini böylece burada önüne set çekmiş oluyor. Evet. Şöyle devam ediyor mektup. Muhalif fırkalar sıfatları inkar etmenin Allah'ın kemali açısından daha doğru olacağını zannetmiş. Bu konuda Kur'an'ın açık ifadelerini bırakıp akıllarına güvenmişlerdir. Demek ki burada önemli olan nakildir. İtikadi konularda akıl değil bir numara olması gereken nakildir. Peygamberimizden ne gelmiş, Kur'an'dan ne gelmiş ona bakmaktır. Ancak ondan sonra akıl onları özümseyerek gereğini yapabilir. Evet, devam ediyor. Allah bütün üstünlüklere sahip olduğu gibi bütün noksanlıklardan da münezzehtir. Özetle baştan aşağı şer ve noksanlık olan bütün mümkünlük, imkan yani varlık, insanların ihtiyacı olduğu şeyler ve sonradan ortaya çıkan hudüs vasıflarının Allah'tan uzak olduğuna inanmak gerekir. Yani insanlarda olan özelliklerin Allah'ta olduğuna inanmak şirktir. Biz acıkırız, biz susarız, uykuya ihtiyacımız vardır. Halbuki Allah-u Teala uyumaz, onu uyku almaz, acıkmaz, samettir. Bunlara inanmak gerekiyor muhterem dinleyiciler. Allah Teala kainattaki her şeyin, her şeyi külli ve cüzi olarak bilir. O en gizli sırlara bile vakıftır. Yerlerde ve göklerde zerre kadar bile olsa hiçbir şey onun bilgisinin dışında değildir buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Tabi bu konuda zaten sufiler elhamdülillah Allah'ın her şeyi bildiğinin en çok farkında olan insanlar olmaya çalışırlar. Zira irfan demek, marifet demek hadiste geçtiği üzere ihsandır. Yani ente abdullahe kenneke terahu, sanki Rabbini, yüce Rabbimizi görüyor gibi ona ibadet etmektir. Bu kıvamda olan bir insan her an Rabbimizin bakışlarının altında olduğunu bilen bir insan zaten hata ve günah işlemez. Özellikle Nakşilik'teki ve huve ma'akum eyneme kuntum murakabesi ve yine o kalpte, ruhta, sırda yapılan ve diğer letaifte yapılan zikirler hep bu amaca yöneliktir muhterem dinleyiciler. Yani insanlar çoğu zaman Allah'ın bildiğini, Allah'ın alim olduğunu bilir ama kendi yaptığı günahları Allah'ın bilmediğini düşünür. Kendi yaptığı hataları Allah tarafından görülmediğini düşünür. İşte bizim tasavvufi gelenekte zikir, tefekkür, bütün bu yaptığımız uygulamaların amacı Rabbimizin bu sıfatlarının farkına varmak, ona göre kendimize çeki düzen vermektir. Allah bütün eşya yarattığı için zaten onun bir şeyi bilmemesi düşünülemez. Bir şeyin yaratanının onu bilmesinden daha normal ne olabilir ki? Bazı nasipsizler Allah'ın kainattaki cüz'iyatı yani detayları bilemeyeceğini ileri sürmüştür. Tabi muhterem dinleyiciler bunlar daha çok felsefe canibinde ortaya çıkan fikirlerdir. Bazı filozoflar Allah'ın cüz'ileri, teferruatı bilmediğini, külli oluşları, olayları bildiğini ileri sürmüşler. Yani insanlar detaylara kendisi karar verir ama ana kuralları Allah Teala bilir gibi bazı sapık düşünceler ortaya atmışlardır. Bunlar bizim ehl-i sünnet inancında makbul değildir, merduttur. Zira Allah Teala hem asıl hem de teferruat her türlü kainattaki oluşun farkındadır. Bir yaprak ağaçtan düşse Allah onu bilir. Bir kara karınca bir kara gecede kara taşın üzerinde hareket etse yüce Rabbimiz onun hareketini bilir. Peki bunlar niye böyle yapmışlar? İmam Rabbani Hazretleri onların niyetlerini de burada bizlerle paylaşıyor. Kıt akıllarınca bunun Allah'ın kemali açısından daha doğru olduğunu zannediyorlar. Yani Allah böyle hani bir fabrikadaki zengin patron gibi sadece karı hesap eder, ana konuları bilir, detayları bilmez gibi düşünüyorlar diyor. Bu Allah için kemal değildir, noksanlıktır. Allah Celle Celaluhu her şeyi yarattığı gibi yarattığı diyor. Her şeyi de en iyi bilen yine Rabbimizdir. Yine akılları sıra Allah'tan sadece bir tek şeyin çıktığını, üstelik bu bir şeyin de Allah'tan zorunlu olarak sudur ettiğini iddia ediyorlar. Onlara sorarsan bu da Allah için bir kemal vasfıdır. Aman Allah'ım, bunlar ne kadar cahil kimseler böyle. Nasıl oluyor da cehaleti bir üstünlük olarak görebiliyorlar. Hani bu aklı evvel falan diyorlar işte, gezegenler falan, sudur teorileri var. Allah'tan önce aklı evvel çıkmış, ondan şu çıkmış, bu çıkmış. O da mecburen çıkmış yani. Allah kendisi iradesiyle değil de bu yaratıklar Allah'tan mecburen ortaya çıkmış gibi felsefede daha çok geçiyor. Tabi bunlar maalesef zaman zaman özellikle genç kardeşlerimizi, üniversite öğrencilerini, akademiye ile içinde olan insanları maalesef yanıltabiliyor. Bazı felsefe adına, hatta İslam felsefesi adına ortaya çıkan insanlar Kur'an'ın hür tefekkürü, hür düşünceye engel olduğunu iddia edebiliyor. Neymiş efendim? Onlar Allah'ın zatını en iyi şekilde düşünmek istiyorlarmış. En detaylı şekilde Allah'ın zatını açıklamak istiyorlarmış. Ama Kur'an buna engel oluyormuş gibi saçma sapan düşünceler maalesef bugün ilahiyat fakültelerine bile duyabiliyoruz. Halbuki bu konuda teslim olunması gereken tek merci Kur'an ve sünnetin açık naslarıdır. Evet. Şöyle devam ediyor İmam Hazretleri. Subhanallah. Bir güruh da kalkmış bunların akıl erbabı olduğunu söylüyor ve sözlerini hikmet diye takdim ediyorlar. Yani o Yunan filozoflarının bazı efendim Müslüman bile olsa sapık düşünceye sahip olan filozofların bu tür acayip İslam'ın akaidine uymayan batıl görüşlerini diyor bazıları hikmet gibi görmekte diyor. Şöyle dua ediyor ayet-i kerimeden yola çıkarak İmam Rabbani. Rabbimiz bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından rahmet bağışla, lütfu en bol olan sensin. Yani ey Rabbimiz diyor, hidayetten sonra kalplerimizi çarpıtma, ayaklarımızı kaydırma. Devam ediyor mektubumuz. Müminler cennette Allah Teala'yı nasıllık ve benzerlik gibi beşeri ölçülerin ötesinde bir görüşte göreceklerdir. Niteliklerin ötesinde bulunan bir varlığı görmek haliyle niteliksiz olmakta, görmek şöyle dursun, gören dahi nitelik ötesi mahiyetten nasiplenmekte ve böylece onu görebilmektedir. Bu da muhterem dinleyiciler önemli bir konu. Rü'yetullah konusu diyoruz biz buna kelam ilminde. Bu dünyada hiçbir insan Allah'ı göremez. Kim Allah'ı görebilirse ancak peygamberler görebilir. Onlar da bu dünyada görememiştir. Bu konuda belki bazı kardeşlerimiz Miraç konusunu ileri sürebilirler. Miraç'ta peygamberimiz Allah Celle Celaluhu görmüştür. Ama onun bu görmesi dünyadan sayılmaz diyor İmam Rabbani. Onun görmesi ahiretten sayılır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkmakla bu dünya efendimden çıkmış ahiret bağlamına, ortamına girmiştir. O yüzden diyor bu dünyada hiçbir sufi, hiçbir Müslüman hatta Peygamber Musa aleyhisselam dahil Allah'ı görmemiştir diyor. O yüzden bazı sufilerin kitaplarına geçen Allah'ı rüyamda gördüm, Allah ile konuştum gibi fikirler tabii bunlar Allah'ın tecellilerini müşahede etmek kabiline anlaşılmalıdır. Yoksa hiçbir sufi de Allah'ı göremez. Hatta bu konuda çok güzel bir rivayet var. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden bir gün ibadet esnasında bir hatiften ses duyuyor. Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Senden diyor ibadetleri kaldırdım artık. Senden çok memnunum, çok razıyım. Bundan sonra namaz da kılma, oruç da tutma, ibadetleri senden kaldırdım deyince Abdülkadir Geylani Hazretleri bir emelun şeytan defol diyor. Diyor ki şeytan, ya Abdülkadir nasıl anladın? Beni görmeden ben sana seslendim. Nasıl keşfettin benim şeytan olduğumu deyince çok güzel bir cevap veriyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ey melun şeytan diyor, bizim fıkıh kitaplarından, kelam kitaplarından öğrendiğimize göre Rabbimizin ciheti olmaz. Senin sesin bir cihetten gelmekteydi. O yüzden anladım ki sen ilahımız, Rabbimiz değilsin, şeytansın. Artı diyor, bir diğer hatan da şudur. Allah Celle Celaluhu haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılmaz. Sen diyor bir de bu günahı işledin. O yüzden diyor ben senin şeytan olduğunu anladım diyor. Bu sebeple muhterem dinleyiciler bizim kitaplarımızda geçen bu tür rivayetleri de ne yapmak gerekiyor? Onları tevil etmek gerekiyor. Ezeli olmak Allah'tan başka hiçbir şey layık değildir. Dinlerin tümü Allah dışındaki varlıkların sonradan meydana geldiği hususunda ittifak halindedir. Burada güzel bir konuya değiniyor İmam Rabbani Hazretleri. Sadece ezeli olan, ebedi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Hakikaten bakıyorsunuz uzak doğu dinlerine, putlara. Putların şu tarihte doğdu, şu tarihte öldü, birbirlerini öldürdüler. Hepsi, hiçbiri onlara ezeli yani başlangıcı olmayan diyemiyorlar. Hepsinin bir başlangıcı var, bir efendim ustası var, mimarı var o putların, bir onları yapanları var. Bunu da burada paylaşmış oluyor İmam Rabbani bizlerle. Yine bütün dinler Allah'tan başka hiçbir şeyin ezeli olmadığı hususunda da İttifak halindedirler. ve hepsine göre Allah'tan başka bir şeyin ezeli olduğunu iddia eden kimse sapıtmış bir kafirdir. O yüzden bazı felsefi yine kitaplarda geçiyor. Alemin ezeli ve ebedi olduğu, maddenin ezeli ve ebedi olduğu, yıldızların efendim ezeli ebedi olduğu gibi görüşler veya ne bileyim Allah Celle Celaluhu yanında İsa Aleyhisselam'ın ezeli ve ebedi olduğu gibi düşünceler batıldır diyor İmam Rabbani Hazretleri. Göklerin ve yıldızların ezeli olduğunu söyleyenler açıkça Kur'an'la çelişmektedirler. Zira Kur'an-ı Kerim'de gökleri, yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır buyurulmaktadır. Kur'an'da bu konuya temas eden daha nice ayetler vardır diyor İmam Rabbani Hazretleri ve şöyle tavsiyede bulunuyor. Kıt aklına güvenerek Kur'an'a ters düşen kimseden daha sefih kim olabilir diye soruyor. Çünkü muhterem dinleyiciler, bilhassa felsefe erbabı, akılcılık, rasyonalizm bugün çokça bizi uğraştıran konular, Allah'ın zatını, sıfatlarını, kainatın, maddenin duruşunu, önceliğini, sonralığını çok çok tartışıyor insanlar. Bu konuda biz Kur'an'a, sünnete, peygamberimize kulak verelim. Efendim bir kısım yabancı filozofların, bir kısım ideologların, dinimize, kültürümüze yabancı kimselerin sözlerine kulak vermeyelim. İtikadımızı, imanımızı koruyalım. İnşallah sağlam bir imanla, doğru bir inançla Rabbimizin huzuruna varırsak, ümit ederiz ki Rabbimiz ameldeki kusurlarımızı, hatalarımızı affeder de bizi cennetine koyar. Bu düşüncelerle hepinize Rabbimin rahmetine, affına, mağfiretine emanet ediyorum. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle inşallah. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum.
Profesör Doktor Süleyman Derin'le Hacegan'dan Mektuplar programını dinlediniz.